Podcast dinle.
Günaydın, iyi sabahlar. Paranın Rotası'yla karşınızdayız. Erdoğan Turan, günaydın.
Günaydın.
Evet, dün merakla beklenen FED toplantısı sonuçlarını değerlendireceğiz. Piyasalara etkisini konuşacağız. Ekonomide öne çıkan başlıklar var. Tüm bunları değerlendireceğiz sizlerle. Diğer taraftan ABD Başkanı Biden'la Rus lider Putin arasındaki görüşme önemli. Mesajlar önemli. Aşılama konusunda çok önemli bir aşamaya geçildi malumunuz. Ve bu aşamada da hızlı bir ilerleme söz konusu. Milyonlar, günlük olarak milyonlar aşılanıyor. 35 yaş üstüne de aşılama başladı. Önemli gelişmeler var. Tabii ki aşılanmak demek işte bağışıklığın, toplumsal bağışıklığın sağlanması demek, umutları da arttırıyor. Önce bir ekonomide öne çıkan başlıklara bir bakalım. Daha sonra devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daydı. Dün Milli Meclis'e hitap etti. Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. Bir gün önce malumunuz bir anlaşma yapılmıştı. İşte o anlaşmanın aslında biraz daha detaylarını paylaştı. TOKİ ile Karabağ'da altyapının yapılacağını, orada çalışılacağını belirtti. Diğer taraftan Zengezur koridoru konusunu bir kez daha vurguladı ve Zengezur koridorunun bölgeye getireceği rahatlamanın, zenginliğin tarifi mümkün değil dedi. Bundan Ermenistan da yararlanacak dedi. Altyapı çalışmalarına değindi. TOKİ ile bölgede okul, hastane, buna benzer birçok eserleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız dedi. Diğer taraftan bir diğer konuysa TPAO ile SOKAR'ın üçüncü ülkelerde ortak çalışması konusu. Buna ilişkin açıklamalar da vardı. Yine dün hem SOKAR tarafından geldi hem de Türkiye tarafından geldi. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak bugün. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek saat 14'te. Bir değişiklik beklenmiyor, onu belirtelim. Ama mesajda neler olur önemli olacak tabii ki. Dediğimiz gibi asıl bugün konuşacağımız konu ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Faizde bir değişiklik olmadı yine beklendiği gibi. Ama bir, Merkez Bankası varlık alımlarını ne zaman azaltacak? Faiz arttırımına ne zaman gidecek konusu? Ve faiz arttırımlarının 2023'te başlayacağı öngörülüyor. Biraz erkene çekildi, oradaki beklentiler arttı. Tahvil alımlarının sona ermesi için ilk istişarelerin başladığının da sinyali verildi. Tüm bunun etkisini konuşacağız. ABD Hazine Bakanı Yellen'dan özel sektöre yatırım çağrısı geldi. Özellikle ekonomik toparlanma yolunda olsa da özellikle istihdam kaybı sebebiyle özel sektörün yeterince yatırım yapmadığını vurguladı Yellen. Diğer taraftan ABD-Rusya hattında dün görüşme vardı. 4,5 saat sürdü bu görüşme ve yayımlanan ortak bildiride nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtildi. Böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edildi. Hem Biden'ın hem de Putin'in açıklamaları var. Onları da anlatacağız, konuşacağız. IMF dedi ki bu yılki en önemli politika aşı politikası dedi. Aslında gerçekten doğru, en önemli politika ve sorunları aşacak en önemli politika aracı aşı gibi gözüküyor. Peki devam edelim. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Apara Ankara Haber Müdürü Murat Oğucu karşımızda olacak. Murat'ın gündemini alacağız. Bir ciddi bir aşılanma var. Kapsam genişliyor. Çok ciddi bir hızlanma söz konusu. Hatta dünyada da aşılama konusunda ön sıralara geçen bir Türkiye görüyoruz. Son haftalarda iyice ayrışmış durumda. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da olacak ve baktığımızda dün sen de aktardın. Rusya'ya da önemli bir ziyaretçi heyet gidecek. O da önemliydi aslında, değil mi? Bugün takip edeceğimiz konuların arasında olacak. Sözü sana bırakalım.
Günaydın. Aşının hızlandığından bahsetmiştin. Dilersen oradan başlayalım. Yaklaşık yarım saat önce 37 milyon 290 bindi şu ana kadar aşılananların sayısı. Bir yandan da sistemde rakamları güncelledim. Yaklaşık yarım saat içerisinde 40 bin yeni aşılama yapıldı. Yani bu rakam bile aşılamanın ne kadar hızlı ilerlediğini aslında bize gösteriyor. Şu anda 37 milyon 327 bin kişi doz aşı yapılmış görünüyor ki dediğimiz gibi yarım saatte 40 bine yakın aşılama gerçekleştirildi. Bu tabii Türkiye'nin aşı kapasitesinin, aşılama kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten süreç başladığında, aşılar Türkiye'ye geldiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1,5 milyon daha fazla günlük aşılama kapasitemiz var açıklaması yapmıştı. Ancak aşı tedariğinde yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle bu rakamlara hiçbir zaman yaklaşamadık. Ta ki düne kadar, dün itibariyle 1 milyon 400 bin aşıldı, 1,5 milyona yaklaşıldı, 1 milyon 416 bin dün gece son 24 saat itibariyle yapılan aşılama sayısı, ki bu da yaklaşık 18 binden fazla noktada Türkiye'nin aşılama yaptığı, 40-50 yaklaşık 50 bine yakın sağlık personelinin bu aşılamayı gerçekleştirdiği verilerini paylaştı. Bu da dediğimiz gibi Türkiye'nin bu konudaki kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu, aşı olduğu sürece Türkiye'nin aşılamayı giderek artırabileceğini bizlere gösterdi. Dediğimiz gibi şu an itibariyle 38 milyona doğru gidiyor. Bugün muhtemelen çok rahat bir şekilde bu aşılanacaktır. Dünkü verilerden sonra artık, dünkü özellikle hastane önlerindeki görüntülerden sonra, ki gece geç saatlerde de gerek İstanbul olsun gerek Ankara olsun bütün şehirlerde gece kuyruklar söz konusuydu aşılama merkezlerinin önünde. Bu da vatandaşların da aşı konusunda bilinç oranını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yani sırası gelen aşısını da yaptırıyor. Zaten dün itibariyle gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması da başlatılmıştı. Bu tabii aşılama kapasitesinin etkisini de gösteriyor. Yani gün içerisinde randevu alan aynı gün aşısında olabiliyor. Bunun da etkisi bu yoğunlukta kendini gösteriyor. Tabii dün bilim kurulu toplantısı vardı. Bu konu detaylı bir şekilde değerlendirildi. Aşılama, aşı tedariki konusu masaya yatırıldı ve aşılamanın kapsamının genişletilmesi yönünde yeni bir karar çıktı. Sen de bahsettin, 35 yaşa kadar düştü. Biz bunu 65 yaşla başlamıştık hatırlanacağı üzere. 65 yaşın üzeri önce aşılanmaya başlanmıştı. Ancak aşıların Türkiye'ye gelmesiyle, tedarikin hızlanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde bu da yaş sınırı da aşağılara indi. Zaten meslek grupları neredeyse dahil olmayan meslek grubu kalmadı. Çünkü bütün sigortalı çalışanlar artık aşılama kapsamına dahil edildi. Dün itibariyle de açıklandı. Bugün 35 yaş üzeri de aşılanmaya başlanacak. Bakan Fahrettin Koca olumlu mesajlar da verdi bu yaza ilişkin. Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz olacak dedi. Yani bu yazdan sonra belki de maskeler yavaş yavaş çıkarılmaya başlanabilir. Ayrıca artık salgın haberlerinde daha az görmeye başlanacağı mesajını da yine dünkü bilim kurulu toplantısı sonrası paylaştı. Dediğimiz gibi aşılamada dün 1,5 milyona yaklaşıldı. Bugün de sabah oldukça hızlı başladı. Bugün yeni bir rekor beklentisi daha var. Aşılama konusunda kapasitenin geniş olması, yeterli aşı olması demek Türkiye'de demek ki milyonlarca aşı yapılabileceği anlamına geliyor gün içerisinde. Tabii bugün takip edeceğimiz diğer önemli bir başlık Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Malum son olarak Mart ayında bir faiz artırımı yapılmış, 17'den 19'a çıkarılmıştı politika faizi. Son iki toplantıda sabit tutuluyor. Bu toplantı ilişkin herhangi bir beklenti söz konusu değil faizle ilişkin. Ancak tabii verilecek mesajlar önemli. Son olarak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla yapmış olduğu toplantıda verdiği mesajlar doğrultusunda değerlendirecek olursak, malum o toplantıda iki önemli mesajı öne çıkmıştı Kavcıoğlu'nun. Erken gevşeme beklentilerinin ortadan kalkması gerektiğini dile getirmişti ki bu kapsamda özellikle dezenflasyon sürecinin yılın 3. çeyreğinin sonu, 4. çeyreğin başı gibi başlayacağını ve yine politika faizinin enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti. Yani belli bir süre daha faiz konusunda bir değişiklik olmayacağı mesajını o toplantıda dile getirdi. Bugünkü para politikası kurul metninde ne tür mesajlar olacak elbette en önemli konu o olacak. Oradaki detayları da gün içinde takip edeceğiz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir program gerçekleştiriyor. Önce NATO zirvesine katıldığı liderlerle görüştü. Ardından Azerbaycan'a geçti. 2 günlük bir görüşme trafiği söz konusuydu. Orada programları vardı. Bugün de Güney Avrupa ülkeleri zirvesine katılacak. 12 ülkenin hükümet başkanı ve lideri bu zirvede olacak. Bölgesel konular elbette dünya gündemine ilişkin konular bu masada değerlendirecek ama ikili görüşmeler de yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Liderlerle de bir araya gelecek. Bu zirvenin dönem başkanı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantı vesilesiyle, bu zirve vesilesiyle dönem başkanlığını da Yunanistan'a devredecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması da olacak elbette. İkili görüşmelerde de önemli mesajlar çıkacaktır. O da bugüne ilişkin gündemlerden bir tanesi. Sen de bahsettin, Rusya'dan bir turizm heyeti geliyor. Malum Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçak seferlerini sınırlama getirdiğini biliyoruz. Nisan ayında başlamış, Haziran başına kadar belirlenmiş. Daha sonra 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı bu süre. Tabii Rus turistlerin Türkiye'ye gelebilmesi adına daha önce yapılan ikili görüşmelerde bir heyetin Türkiye'ye gelmesi, buradaki süreci değerlendirmesi ve ardından bu sınırlamanın kaldırılması yönünde bir karar verilmişti. İşte o heyet bugün gelecek ve Türkiye'deki COVID-19 tedbirlerini, turizm kapsamındaki bu tedbirleri yerinde inceleyecek. Ardından da bu sınırlamanın kaldırılması konusunda bir karar verilecek. Bugüne ilişkin önemli başlıklardan bir tanesi de buydu diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
Gelişmiş ülke piyasalarında böyle bir tepki, altında böyle bir tepki. Peki gelişen ülkelerde ne olacak o zaman?
Bizi daha çok zorluyor. İşte dün akşam gördük açıklamalardan sonra dolar da öyle 8.62'yi gördü. Bu bizim için iyi bir haber değil.
Yani gelişen ülkeler. Orada ne olacak peki? Orada dolar değerlenecek değil mi?
Değerlendi. Yani zaten değerlendi.
Dolar endeksi değerlendi.
Evet.
Dolar endeksi değerlenecek önümüzdeki dönemde.
Dolar endeksi değerleniyor. Euro'ya karşı değerli.
Değerli.
Gelişmiş ülke paralarına göre değerli. Çünkü değerli. Biz diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından Fed'den alınan mesajları almıyoruz. Çünkü o ülkelerin ekonomileri ABD ekonomisi kadar güçlü mesajlar vermiyor şu anda. Evet. Verecek o zamana kadar. O
gelişen ülke piyasalarında, borsalarında peki evet, ne olacak?
Asıl sorun orada. Eğer bir çalkantı olacaksa bu gelişen piyasalarda olacak. Ama orayı da böyle toptan gelişen piyasalar deyip kestirip atmak mümkün değil. Ayrışma olacak. Bazı gelişen ülkeler var ki bu ülkeler emtia ihracatçısı.
Üretiyor.
Demir satıyor, çeri satıyor, petrol satıyor.
Petrol geldi.
Üretimde
70 dolar üzerinde.
Tabii. Üretimde ne kullanılıyorsa onu ciddi oranda doğal kaynak olarak sahip ve satıyorsa dünya daha hızlı büyüme döngüsüne girmişse bu emtia fiyatlarının yükselişi bu ülkelere destek olacak. Rusya'ya destek olacak mesela. Avustralya gelişen piyasa diyemeyiz ama bir emtia üreticisi ülke olarak söyleyebiliriz. Onların da işine yarayacak. O yüzden orayı bir ayıralım.
Orası ama da ayrışacak.
Tabii ayrışacak. Rusya ayrışacak. Brezilya ayrışacak. Onun dışında.
Ki ayrışıyor da.
Evet. Dövize ihtiyacı olan, emtia fiyatlarının yükselmesinden olumsuz etkilenen, sermaye akışlarına bir derece bel bağlamış gelişen piyasalar daha zorlu bir döneme girecektir. Yıkılmayacak. Neden? Burada bir ayrışma var. 2008 krizinde Fed'in başlattığı ultra gevşek para politikalarından gelişen ülke piyasaları ciddi oranda istifade ettiler. Para yağdı buralara. Fakat bu son pandemi kriziyle birlikte böyle bir yağma, yığılma, koşma falan görmedik. Ve giderek azalıyor bu. Çok devasa boyutta gelmedi ve peyderpey çıktı aslında. O gün geldiği zaman yani işte Fed, diğer merkez bankaları yeni bir eylem planı açıkladıkları zaman bu piyasalarda bir kırılma görmeyeceğiz. Ama 2013 yılında kırılma gördük. Toparlayamadık. 2017'ye kadar çok kötüydü. 2017'den sonrası da kötüydü de para ana vatanına döndü. Bu ülkeden sermaye çıkışları o ülkenin piyasalarını bozdu. Para birimleri değer kaybetti. Borsalarda kayıplar gördük bir derece. İyi olmadı.
Evet.
Tatlı bir bahardı. Aslında hak edilmemiş bir bahardı. Onun bedelini ödedik biz. Şimdi böyle olmayacak yalnız.
Peki şunu soracağım. Mesela bir öyle bir dönemde yani sıcak paranın çıkışı söz konusu olacak. Sermayeye ihtiyacınız var. Sermaye girişi olması gerekiyor. Türkiye bu anlamda hani bir hep dönüşümden bahsediyoruz. Bir enerji anlamında bir hani dışa evet. bağımlılığın azaltılması. İki yerli üretim, üretimin gücü. Bugün konuşuyoruz mesela ciddi anlamda organize sanayi bölgeleri tam kapasite çalışır halde. Pandemide de çalışıyordu. Şu anda hele siparişlere yetişemiyorlar. Çok ciddi bir şey var. Yani üretim, üreterek.
Evet.
Bir, enerji. İki, üretim. Üç, bunun yanına turizmi koyarsak. Bizi biraz daha önceki döneme göre, yani bundan 10 yıl önceye göre daha korunaklı hale getirir mi?
Öncesinde bir şey söyleyeyim. Bu ülkeden çıkacak yabancı sermaye zaten çıktı.
Evet, bir de artı aslında, bu da artı. Artı da sayılabilir aslında. Hani
artı bizi o kadar bozmayacak. Yani giden gitti, öyle söyleyeyim.
Giden
yani
gitti.
Hisse senetleri tarafına bak, hazine bonusu tarafına bak. diğer taraflara bak. Hı hı. Çıkmak isteyen çıktı. 2017'den bu yana çıktı. Aslında Türkiye yatırım yapılabilir ülke notunu kaybettikten sonra mecburen çıkması gerekiyordu bazı paranın.
Peki.
Çünkü mevzuatları gereği iki rating şirketinin yatırım yapılabilir notu vermediği ülkelerde o kadar büyüklükte fon tutamazsınız.
Siz fonu evet orada bırakamazsınız. Tamam.
Orada bir mecburen bir tercih değişimi yaşandı. Arkasından sebepleri ne olursa olsun yabancı yaklaşık 2 yıl boyunca Türkiye piyasalarından çıktı. En son 11 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyordu. Rakam da çok önemli değil de zaten borsadaki takas oranları, hazine bonosundaki yabancının payı, bir örnek vereyim %20'lerdeydi hazine bonosunun yabancı payı, %4'lere düştü. Yani ne yapacak? Sıfırlasa ne olacak bu saatten sonra? Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani %20'den %4'e düşmüşsünüz. Sıfırlasanız da artık bir şey ifade etmiyor.
Peki.
Bitmiş orası Türkçesi. Hisse senetlerinde %65'lerin üzerindeydi yabancının takası. %40'lara geldi. Orada uzun vadeli hiç dokunulmayan hisse senetleri pozisyonlarını ayır, %10 kalır.
Peki.
Yani onun da gittiğini düşün. Hı hı. O da gitsin. Ne kaldı? Yani sıcak paranın aslında burada çok bir muazzam bir birikmiş sıcak para var. Fed yarın bir gün gelecek o yüzden paralar çıkacak diyecek noktada değildi. Zaten gittiler.
Evet.
Şimdi ama bizim içeride bu yatırımlar için yabancı sermayeye, cari açığı dengelemek için turizm gelirlerine, üretim için ithalata, bu bağımlılığımızı ya da işte yine cari denge için enerjide ithalata bağımlılığımızı ne kadar azaltıyorsak biz, dün büyük finansal krizdi, bugün pandemi, yarın başka bir şey olacak.
Tampon olacak.
Bizim gücümüzü arttıracak, bizim kırılganlığımızı azaltacak. Yani Türkiye ile ilgili rahat rahat şunu diyemezsiniz artık. Diyemeyeceksiniz 2023'ten sonra. Bu ülkenin cari açığı sürdürülebilir değildir. Bu kadar enerji ithalatı varsa.
Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları şuraya fırladı. Dolayısıyla Türkiye'nin borcu da katlanacak deme durumu ortadan kalkıyor.
Azaltacağız bunu. Yani bu bahaneleri alacağız.
Tamamen bugün, birden sıfırlanmayacak
yok,
ama
değil. Tabii ki
bunlar
değil.
Bulundukça, rezervler arttıkça o söylemler daha azalacak.
Bahaneler kalkacak yavaş yavaş.
Evet.
Ne olacak? Bu TL'de bir korunaklı nokta sağlayacak bize. Bu bizim enflasyonumuz için güzel bir haber olacak. Tabii ki dediğin gibi hemen hızlı bir şekilde olmayacak. Üretim tarafına geçelim. İşte, değişik oranlarda bugün ürettiğimiz mamul üründe ithalata bağımlıyız. Ama bu %70 değil. O ezber yanlış. Yani 100 dolarlık üretimin içinde, ihracatın içinde 170 dolarlık ithalat var. Bu yanlış. İktisat dünyası da böyle ezberleri seviyor. Öyle değil. Öyle sektörler var ki %10, %15, bazı sektörler var ki %80, %90. Onu geçelim. Ama fark etmez. %15 bile olsa burada üretimde ithalata bağımlılığı ne kadar azaltıyorsak, nasıl azaltacağız? O kaynakları içeride kullanarak, burada üreterek, ne kadar bulabiliyorsak o kaynağı. Ararsak buluyoruz, o da ayrı bir şey. Yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz. Ve orada üretimi yerel kaynaklarla, üretimin sonucundaki katma değeri bu topraklarda kalacak hale çeviriyorsak ekonomiyi, ihracata odaklı hale getiriyorsak iş dünyasının bakış açısını uzun vadede ancak bu şekilde kalkınırız. Bak büyürüz demiyorum, kalkınırız diyorum. Başka türlü olmaz.
Evet. Peki, şimdi biraz gazetelerin sayfalarına bakalım neler ön plana çıkmış. Devam edeceğiz, piyasaları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Dün bahsettik, Azerbaycan'daydı. Bütün dünya bilsin ki bugün de yarın da Türkiye yanınızda. Azerbaycan meclisinde konuştu. Tek millet, iki devlet sözünün doğruluğunu dosta düşmana bir kez daha gösterdik dedi. Karabağ'ı birlikte inşa edeceğiz. TOKİ ile birlikte. Diğer taraftan SOKAR ve TPAO'nun üçüncü ülkelerde ortak çalışması söz konusu. Diğer taraftan da orada açılacak koridor. Koridorla birlikte de işte hem Azerbaycan'a, Türkiye'nin Azerbaycan'a, oradan da belki Çin'e kadar böyle bir koridor açılması konusu bu kritik ziyaretlerde ön plana çıkan başlıklardı. Bir haber daha verelim. Dün tabii önemli bir görüşme vardı. Dünyanın gözü Putin'le Biden arasında görüşmedeydi. Yani aslına bakarsanız bildik konuşmalar aslında çok fazla da bir yani yeni bir şey söz konusu değil. Yan yanayken gayet güzel ama ayrıldıktan sonra yine
kavga edecek değiller tabii.
Yani evet beraberken yine işte çok iyi anlaştık, çok iyi geçti. İşte ortak bildiri nükleer savaşta kazanın olmayacağı belirtildi. Yani kimse olmaz tabii ki nükleer bir savaşta öyle bir şey. Ondan sonra baktığımızda işte Rusya ile ABD'nin ortak alanlarda birlikte çalışılabileceği mesajını vermiş Biden. Farklılıklara ve anlaşmazlıklara rağmen. Uluslararası normlara bağlı kaldığı sürece Rusya ile iş yapmaktan rahatsızlık duymam demiş. Putin de her iki tarafta da birbirimizi anlama ve pozisyonların yakınlaşması konusunda, yol arayışı konusunda isteğini gördü. Görüşme oldukça yapıcıydı demiş. Böyle bir görüşme. Yine Hürriyet gazetesinde bir haber. Enerji Bakan Yardımcısı konuşmuş. Şeref Kalaycı. Dolar basamıyoruz ama altın basıyoruz. Madencilikle ilgili negatif algıyı kırmaya çalıştıklarını belirten Kalaycı. Geçen yıl 42 ton altın ürettik. Hedef 100 ton altın. Yani dolar basamıyoruz ama altın basabiliyoruz demiş. Diğer taraftan bir konu daha var. Mesela burada da aslında bir nasıl diyeyim, dünyanın ikiyüzlülüğü söz konusu bunda da. Şöyle bir durum var. Şimdi Enerji Bakan Yardımcısı demiş, kömür olmazsa olmazımız. Karbon salımını azaltmak amacıyla kömür kullanımını sınırlamaya yönelik taleplere itiraz etmiş. Kömür olmazsa olmazımız, kömür dediğimiz şey asla vazgeçemeyeceğimiz son derece önemli bir doğal kaynağımız. Dünyada da böyle. Almanya kömürünü yaktı zaten. Almanya'da kömür kalmadı ki 2040'ta kesiyoruz diyorlar. 2040'ta kömürleri kalmıyor ki. Yani gelişmiş ülkelerin ikiyüzlülüğü yine. Gelişmiş ülkeler tabii ki keşke rüzgarların enerjisi, güneş enerjisi, işte biraz doğalgaz, biraz daha tabii şey, bunları kullansak. Yani petrol, kömür hiç kullanılmasa. Ama gelişmiş ülkeler kullanmışlar. Sanayilerini büyütmüşler.
Sonra siz bir yoldan gitmeyin, burası kötü diyorlar.
Ondan sonra iklimi düşünmemişler, çevreyi düşünmemişler, vahşice tüketmişler. Ve o vahşice tüketimin sonunda da bir ekonomik büyüme elde etmişler. Sonrasında da ama bak iklime çok büyük zararı var, çevreye zararı var. Doğru var.
Ama ben mi yaptım?
Ben mi yaptım?
Sanayileşmiş ülkeler, bugünün gelişmiş toplumları, gelişmiş ülkeleri o yoldan geçtiler. Bir refaha eriştiler. Şimdi diyorlar ki bu yoldan gitmek isteyenlere tavsiyemiz, yapmayın. İşte çevreyi kirletecek yolda ilerlemeyin.
Doğal kaynakları
kullanmayın. Bu zaten böyle olmalı zaten. Kömür kullanılmasın elbette. Tamam da benim bir enerji ihtiyacım var. Bunu olabildiği kadar en temiz yollardan bulmaya çalışırım. Ama yoksa da kaynağım varsa kömürü de kullanacağım. Ne yapacağım? Başka çarem mi var? Siz yaparken iyi, biz yaparken kötü. Nükleer tesis kurdunuz Avrupa'nın ortasında, bir ülkede 20 tane var. Siz yaptınız iyi, biz bir tane yapacağız, kötü. Aman felaket falan. Ya olmuyor yani. Buna kim inanıyor bilmiyorum ama bu bakış açısı yaklaşık 300 yıldır var. Yani burada önce kendileri için, bir an önce büyümek için, bir an önce kalkınmak için her yol mubah. O noktaya geldikten sonra da o yolda azıcık ilerlemeye gitme kalkanlar için de bir dakika yapamazsınız, edemezsiniz.
Bak bunun böyle zararları var.
İdeal değil. Siz ideal yoldan gitmediniz ki.
Ha, bu arada güneş de rüzgar da kullanılıyor. Yeri gittikçe artıyor. Daha da artmasını temenni ederiz.
Bu ikiyüzlülük burada mesele. Yoksa,
yani, yoksa evet.
Çevreyi yani, kirleterek büyüyün demiyoruz yani.
Tabii ki. Keşke öyle olsa ama büyümek için de kaynağa ihtiyacınız, doğal kaynaklarınızı da kullanmanız gerekiyor. O kömürü de daha nasıl diyeyim, çevreyi kirletmeden üretip çıkarıp yine o şekilde kullanabilirsiniz. Bir şekilde kullanılabilir.
Kullanmak zorunda kaldığımız noktaya geliyorsak kullanırız. Ama alternatifini ne kadar güçlendiriyorsak, kesinlikle, ne kadar destek oluyorsak en güzeli odur.
Peki, teşekkür ederiz.
Podcast dinle.